Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Serie E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Serie E'de bugünkü konuğumuz İTÜ Arık Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş. Atilla Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Barış Bey.
İTÜ Arık Teknokent'in yapısından bahsederek, yani nasıl bir mazisi olduğundan bahsederek başlayalım istiyorum. Çünkü benim için ekstra ilgi çekici bir alan Teknokent, özellikle de İTÜ Arık Teknokent.
Evet, İTÜ zaten bilinen 252 yıllık devasa bir üniversite. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en köklü teknik üniversitesi. Bu çok önemli bir altyapı ve çok önemli bir tabii kaynak. İTÜ Arık Teknokent bir teknopark. Öncelikle onu söyleyeyim. 2001 yılında biliyorsunuz 4691 sayılı Teknoloji Gelişme Bölgeleri Kanunu ilan edildi. Ondan sonra hemen kurulan teknokentlerden biri. 2002 yılında kurulduk. Ben kuruluş çalışmalarında vardım. O zamanki dönem rektörümüz Profesör Doktor Gülsün Sağlamer idi. En öncelikli projelerimizden birisiydi diyebilirim. Çünkü teknopark bütün dünyada teknolojinin geliştiği ve belirli bölgelerin kurulduğu bir yıllardı. Bir 10 yıl boyunca biz bu teknoparkların çünkü gelişimini izlemiştik. 2002'de kurduktan hemen sonra teknoparkla ilgili olarak çalışmalarımız yani şirketi biz bugün konuşacağımız girişimcilik faaliyetlerine başladık ama İTÜ Arık Teknopark'ın mazisini anlatırken şöyle bir şeyi söylemeden edemeyeceğim. Biz o zaman yine Gülsün Sağlamer döneminde bir reform paketi vardı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işte altyapısını aslında güçlendirmek, yurtlarını yapmak, laboratuvarlarını yapmak ve birçok hani teknik üniversite için hala hazırda da çok büyük bir reform paketi olarak düşünülen ve konuşulan projeleri hayata geçirdik. Ama Teknopark en özgünlerden birisiydik. Bağış programı yönettik. Çok ciddi olarak bir 80 milyon dolarlık bir bağış toplanmıştı o dönem. Düşünebiliyor musunuz? Evet 96-2004 döneminden bahsediyorum. Fakat Teknopark için bağış toplarken çünkü Teknopark yani söylüyoruz. Yani o zaman İTÜ'lü abilerimiz çok şu anda birçoğunu kaybettik. Bütün yapmış olduğumuz projelere çok büyük bir önem ve değer verirdi. Ama Teknopark değil, Lunapark. Ne? Teknopark ne oluyor? Bir park mı yapıyorsunuz falan gibi. Enteresan bir kavram. Kargaşası oluyordu. Biz o zaman Dünya Bankası kredisiyle yaptık aslında bir binamızı. Yine Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı desteğiyle almıştık onu. Çok önemli bir kilometre taşıdır o bizim Teknopark sürecimizde. Kısacası İTÜ Arık Teknopark Türkiye'nin ilk teknoparklardan birisi. Özgün olmasının nedeni şu, Dünya Bankası'ndan kredi kullanırken çok ciddi bir fizibilite raporu yaptık. Yani benim özellikle hem teknoparklarla olan hani gezilerim, D2'de o zaman bir grubu teknoparklara yönelik olarak bir gezide bütün teknoparkları inceleme fırsatımız bulunmuştu. Tüm dünyadaki teknoparkları inceleyerek Türkiye'deki özellikle teknoloji gelişme bölgesi bir takım Ar-Ge firmalarının o bölgeye gelip gelir vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetlerini kullanma aracı veya nedeni idi ya. Biz öyle bakmadık. Biz orada gerçekten bir kuluçka merkezi ki inkübasyon merkezleri diye o zamanlar yeni çıkmaya başladı. Tüm dünyada yeniydi aslında bütün bunlar. Girişimcilik programları, dünyada neler yapıyor? Üniversiteler sonuç olarak teknoparkların hemen yanında kurulan teknoparklar mutlaka Türkiye'de de biliyorsunuz bir üniversite veya bir enstitü ile beraber kurulması gereken yapılar idi. Bütün dünyada da öyle yani bölgelerin içerisinde ya bir enstitü, bir araştırma merkezi ya da bir üniversite var veya birden fazla üniversite var. Bütün bunları bilerek Türkiye'deki olması gereken bu ekosisteme yönelik olarak ciddi bir yol haritası belirlemiştik. O bizim aslında çok ciddi bir mevzuat gibi elimizde bir döküman oldu her zaman için. Seneler sonra 2012 yılında Türkiye Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu'nu ben bakanlığa yazan grubun lideriydim, koordinatörüydüm. Ve Türkiye'deki bu girişimcilik ekosistemini o kapsamda o zamana kadar gelişen teknoparklarla beraber tekrar bir masaya yatırıp çok güzel bir rapor hazırlamıştık. Tüm teknoparkların ortak çalışacağı bir açık sistem. HAPNOT demiştik o zaman odak öbek modeli yani teknolojide belirli bölgelerin dışında bu bölgeye giren Ar-Ge firmalarının veya girişimcilerin farklı bölgelerde gidebileceği ve topyekün bir teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğinin mevzuatsal olarak da bir takım farklı yapı taşlarını belirlemiş olduğumuz bir rapor hazırlamıştık. Türkiye Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu'nda bizim Arı Teknopark'ta ilk baştan beri belirli ilkelerimizin ne kadar doğru olduğunu o zaman da anlamıştık.
Şu an itibariyle kaç firma ya da girişim faaliyet gösteriyor?
İTÜ Ayazağa kampüsündeyiz. Yerimiz çok önemli, stratejik bir nokta. Düşünsenize 2000'li yılların başında o bölgede yani finans merkezi olarak düşünün. Şimdi ne kadar Anadolu yakasına doğru kaydıysa da hala orası çok canlı bir merkez. Herkes tabii merkezini oraya taşımaya çalışıyor idi. Ve büyük tabii yazılım firmaları o zaman çok rağbet ediyordu. Çünkü en çok Ar-Ge elemanı, yazılımcı eleman istihdam edenler büyük yazılım firmalarıydı. Ve öyle başladı. Ve ondan sonra da onlar birbirlerini çektiler. Yani birisi geldiği zaman diğeri de geldi ve bölge bu şekilde daha nitelikli bir Ar-Ge tabanı yüksek, teknoloji tabanı yüksek büyük Ar-Ge firmalarıyla oluştu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hem çekim gücü kabiliyeti hem de bölgenin coğrafi konumu nedeniyle bizim en önemli avantajlarımızdan birisiydi. Bir de insan kaynağı çok fazla. Düşünebiliyor musunuz? Evet. İTÜ'de yani hem staj yapmak isteyen öğrenciler, hem mezun olan öğrencilerin buradaki bölgede yerleşmiş olan Ar-Ge firmalarına veya yazılım firmalarına gidip hani iş başvurusunda bulunması çok neticelendi. Böylelikle yavaş yavaş bölge büyük Ar-Ge firmalarının yanında küçüklerinin de yer aldığı ve nitelikli firmaların oluştuğu bir yapı haline geldi. Ama yazılım firmaları fazlaydı. Şu anda geldiğimiz nokta 386 tane büyük Ar-Ge firması var. 380 firma aslında bütün teknoparklara baktığımız zaman büyük gibi gözüküyor aslında hala ama normal bir büyüklük. Şu anda itibariyle 106 tane teknopark var. Evet. Ve hala yazılım sektörü kapsamında Türkiye tüm globale baktığımız zaman daha fazla ilerlemesi gerekir. Yıllar geçtikçe yazılım sektörünün dışında da farklı dikey alanlarda teknoloji üreten Ar-Ge firmaları oluştu ve bölgemizde tabii ki çeşitlilik arttı. Bizim Arı Teknopark'ta şu anda yazılımı mesela %60'lara çekip tabii ki yapay zeka bütün sektörlerin çok önemli bir tabii ki yazılım sonuç olarak o da önemli bir platformu olsa da işte yaşam ve sağlık teknolojileri, enerji, otomotiv ve farklı fintech, oyun teknolojileri gibi çok farklı, irili ufaklı bir farklı dikey alanların oluştuğu ve hem homojen yayıldığı bir teknopark haline geldi. Bu önemli bir özelliğimiz. Yani Arı Teknopark ilk başta her ne kadar yazılım sektörü olarak başlasa da akademik firmaların burada bizim tüm teknoparklara baktığımız zaman en fazla akademik firma İTÜ Arı Teknopark'tadır. Bu akademik firmaların yapmış olduğu veya yaptırmakta olduğu doktora çalışmaları kapsamında kurduğu startup firmalar büyüdüler. Bir tanesi mesela işte yoğun bakım üniteleri için bir yazılım geliştirdi. Amerika'daki bütün devlet hastanelerine bile bu yazılımı satıyor şu anda. Çok büyük. Akademinin içinden gelen Ar-Ge'nin de yaygın bir şekilde bölgede çok ciddi bir imelenme oluştu. Farklı bir teknopark. 380 tane Ar-Ge firmamız var. Bunların dediğim gibi yüzün üstündesi akademik firma. Yazılımın dışındaki yapay zeka tabii büyük bir platform olmasına rağmen farklı bir takım alanlarda faaliyet gösteren heterojen bir yapısı var.
Sirkülasyonu da merak ediyorum ben. Yani bir firma çok küçükken gelip burada büyüyüp startup aşamasını artık aşıp scale up'a geçip oraya sığmaz hale mi geliyor da ayrılıyor Teknokent'ten? Çünkü tahmin ediyorum şu anda İTÜ Arı Teknokent'in kapısında orada bulunmak isteyen yüzlerce binlerce firma vardır.
Evet, yani yüzlerce firma var. Evet, doğru söylüyorsunuz. Normal olarak Ar-Ge firmalarımızın hepsi dışarıdan geliyor değil artık. Hı hı. Şöyle bir durum oluştu. Biz ne isteriz? Genel olarak ekosistem deyince kendi kendine sürülebilir bir ekosistemden bahsederiz değil mi? Hayalimiz oydu zaten. Hani biraz evvel söylemiş olduğum bir fizibilite çalışması vardı ya, orada da onu hayal etmiştik. Kendi içerisine tohum olarak giren, yani bir fikir olarak giren bölgeye bir ağaç firma haline gelsin ve orada ciddi olarak devletsin. Yani İnkübasyon dediğimiz olay aslında hakikaten fikirlerin gelip verimli bir toprakta, ortamda yeşermesi, filiz firma, fidan firma haline gelmesi ve ondan sonra bölgede de büyük istihdamı çok fazla olan büyük firmalar haline gelmesi. Biz onu başardık. Yani şunu demek istiyorum. 24 yıllık hikayede ki 2011 İTÜ Çekirdeğin kurulduğu tarihtir ama ondan evvel Genç Girişimci Gelişme Programı dahil olmak üzere birçok girişimcilik programı yaptık Arı Teknokent'te. Bölgeye tohum olarak gelip filizlenen, fidan firma halinde gelen ve onları kendi kaynaklarımızla büyüttüğümüz, daha sonra bölgede biraz evvel söylediğim gibi ihracatı çok yüksek, çok yüksek cirolar yapan büyük dev firmalar haline gelen bir sürdürülebilir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki dışarıdan gelen Ar-Ge firmaları çok önemli ama sonuç olarak bu sürdürülebilir yapı bizim bir işi çok doğru yaptığımızı gösteriyor. Demek ki ekosistem dediğimiz zaman gelen fikrin, üniversite yanımızda ya, üniversitedeki akademik kadroyla onun beslenmesi ve veya istihdamda çok nitelikli bir beyin gücünün orada olması ve onların büyümesi için gerekli finans kaynaklarının gerçekten Arı Teknopark tarafından doğru bir şekilde kanalize edilmesi, onların yurt dışına açılması ve farklı pazarlarda büyüyebilmesine olanak sağlanması ve bölgede hakikaten Türkiye'nin ihracat değerine ve işte teknolojik olarak büyümesine yönelik olarak büyük değerler üreten büyük bir yapıyı kurmuş durumdayız. 106 tane teknopark içerisinde farklı bölgelerde aynı şekilde yapan diğer teknoparklar da vardır ama Arı Teknopark'ın bu özelliği nedeniyle dünyada, globalde 1895 Dünya Üniversite Kuluçka Merkezi arasından sıyrılıp dünya birincisi oldu. Sırf bu özelliğinden dolayı, yani çekim gücü kabiliyeti, gelen girişimin büyüyebilmesi için gerekli olanakların sağlanması, girişimcilik ekosistemi kapsamında bunların hem her türlü konuda finansal ve akademik ve teknolojik oradaki gerekli kaynakları bulabilmesi, ölmemesi, yaşayabilmesi ve ticarileşebilmesi için gerekli olan tüm kaynakların o bölgede bulunabilmesi ve globalleşebilmesi, yani dünya pazarlarına açılabilmesi ve yatırım alabilme gücü ve kabiliyeti. Bütün bunlar aslında farklı KPI'ler, anahtar gösterge değerleri. 2022 yılında Seth Squared'di, yani İngiltere'de 6 tane üniversitenin ortak kurduğu bir kuluçka merkezidir Seth Squared. O dünya birincisiydi. 2023 yılında Belçika'nın Gent kentinde, yine Belçika Başbakanı'nın katılmış olduğu bir toplantıda biz aldık bir yıllık diyorsunuz. Evet bir şeyin serüveninin sonunda aldık. Bu önemli bir gösterge ama Türkiye'de gerçekten teknoparklar her zaman için Türkiye'de hani dışa bağımlı bir teknoloji istemiyoruz. Teknolojiye dayalı bir kalkınma seferberliği istiyoruz. Teknoparkların rolü çok büyük olmuştur. Dünyada 4691 sayılı kanunu özellikle söyledim konuşmamın başında. Böyle bir kanun teknoparklar bağlamında yok. Eyaletlerin Amerika'da veya Avrupa'da kentlerde farklı yine belediyelerin kullanmış olduğu bir takım, yine hükümetlerin kullandırdığı bir takım intensivler, bir takım muafiyetler var ama bu kadar hani mevzuatlarına kadar her yıl yenilenen, büyüyen, gelişen bir sistem yok. Onun için dünyada çoğu makalede teknoparklar kanunu ve bu kapsamda büyüyen bu teknoparkları bulabilirsiniz. Onun için Türkiye için çok büyük bir şans. Ben çok umutluyum.
Girişimlerin burada hem teknolojik hem akademik olarak fırsatlar bulması, bir madde daha saydınız, finansal imkana da ulaşabilmesi diye. Bu kadar girişimin bulunduğu bir yerde sizin bir de yatırımcı şapkanız da var doğal olarak. Sizin bir angel investor durumunuz da var. Biraz bundan bahsetme imkanınız var mı? Nasıl finansal destekler sağlıyorlar ve siz nasıl destekliyorsunuz şeyleri,
girişimleri? Tabii. Biraz evvel hakikaten çok da güzel oturdu. Evet. Yani tohum olarak gelen bir fikrin yeşerebilmesi için yani en basit anlamda sulanması gerekiyor. Doğru. Yani veya gübre atılması gerekiyor. Onun için de bir finanse ihtiyaç var. Girişimcilik ekosistemindeki en büyük rol bu ekosisteme yön veren programlar. Bizde iki tane önemli program var. Bir tanesi 2011 yılında bir İstanbul Kalkınma Ajansı ile başlayan bir proje bağlamında sunmuştuk ona. İTÜ Çekirdek. O zaman ki ismi Arı Çekirdek'ti. Sonra İTÜ Çekirdek oldu. Sonra 2022-23 yılında biz onun hani Türkiye'deki girişimler sadece değil, yurt dışından da girişimler gelsin diye ITU-SIT diye kurduk bu sefer de. Yabancıları açtık. Buradaki globalleştik ve sayı inanılmaz arttı. Yani yurt dışından da girişimler gelsin, bizim bölgemize firmalarını açsınlar ve burada yapsınlar satışlarını diye. Bu kapsamdaki girişimlerin de desteklenmesi için belirli ödüller veya yatırım mekanizmaları başında kurmuş idik. Bunlar da bir takım paydaşlıklar. Yani biz otomotivde mesela OİP'le, ne bileyim enerjiyle, ELDER ve EPDK'yla gibi bir takım büyük paydaşlıklarla gerçekten sisteme giren girişimleri ya ödüllendiriyorduk veya da yatırımcıyla buluşturuyorduk. Hı hı. Ama nasıl buluşturuyorduk? Tabii ki onun tohumun filizlenebilmesi için yani bayağı bir zaman geçmesi lazım. Çok büyük bir eğitimci ve mentor kadrosuyla. Yani düşünebiliyor musunuz? Yılda yaklaşık 5 ila 7 bin başvuru alıyoruz. Yani ön kapıdan, yani biz onları seçiyoruz da yani 500-600'e indirebilmek için çok büyük bir ordu çalışıyor. 1000'in üstünde eğitmen, 500'ün çok üstünde de şu andaki sayıyla mentor. Ve bunlar sonuç olarak 1 yıl boyunca buradaki girişimleri izliyorlar, işte eğitiyorlar. Belli bir noktada bu fikrin gerçekten tutabilmesi için veya gerçekten sağlam olup olmadığını test ediyorlar. Ve sonunda biz Big Bang diye, hani biliyorsunuz yurt dışında slash nasılsa artık Türkiye'de de Big Bang öyle. 2 günlük bir hani seçilmiş olan girişimlerin sahne aldığı ve yatırımcılarla buluştuğu bir günü orada sahneye çıkarıyoruz. Bu süreç içerisinde işte yatırımcının rolü çok önemli. Biz paydaşlardan gelen ödüllerle ve yatırımcılarla yaptığımız sistemi 2024'ten itibaren, 23'ün sonlarında 24'ten itibaren şu hale getirdik. Bakanlık bir mevzuat değişikliğiyle yeni bir kural koydu. Bölgedeki dedi Arge firmalarının gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden kazandıkları miktarın %3'ünü ya direkt girişimciye verecek yahut da bir girişim sermayesi yatırım fonuna verecek. Biz şimdi paydaşlardan aldığımız yatırım veya ödüller, bir de Arı Teknopark'ın tabii desteklediği bir melek yatırım şapkası her zaman vardı. Biz tohumların mevcut teknolojik durumlarını bir parça daha yukarı çıkartmak için laboratuvara ihtiyaç varsa laboratuvar desteği, bir alete ihtiyaç varsa bir alet desteği veya herhangi bir şekilde bir yazılıma ihtiyaç varsa bütün bunlara yönelik olarak kendi kaynaklarımızdan zaten destekliyorduk. Bu sefer ne yaptık? Bu %3'leri yani 2023 yılındaki bu mevzuat değişikliğiyle Arge firmalarının buradaki %3'lerini buradaki girişimlere yönlendirmeyi başardık. Farklı araçlarla birebir görüşmelerle yaptık ve başarılı da olduk. Bu bizim için en önemli kaynak idi paydaşlardan gelen. İkinci kaynak da bu %3'lerden gelen rakam olmaya başladı. Ama sonra biz kendi girişim sermayesi yatırım fonunu kurmaya karar verdik. Bölgedeki Arge firmalarından gelmesi beklenen miktarı. Şimdi bir girişim sermayesi yatırım fonunda toplayacağız. Arı GSYF ismi ÜTÜ girişim sermayesi yatırım fonu olacak. Ve bu kapsamda da başta biraz evvel söylediğiniz gibi melek yatırımcı rolümüzü çok daha etkin olarak kullanabileceğiz. Big Bang sahnesindeki yatırım büyüklükleri çok daha fazla olmaya başlayacak. Bütün yıl boyunca da bunları kendi kaynaklarımıza, kendi yönetebildiğimiz bir fon üzerinden desteklemeye devam edeceğiz. Bizim 2021'lerin Big Bang'inde 50 milyon TL olan bu yatırım ve ödül büyüklüğü 1 milyar 200 milyon lira oldu en sonunda. Yani inanılmaz bir şekilde katlanarak büyüyor. Gelen girişimlerin teknolojik değerleri büyüyor. Evet. Ve buna bağlı olarak da bir yatırımcının buradaki dikkati de artıyor. Ve hem paydaşlıklar çoğalıyor. İşte 30'lu paydaşımız, şimdi 100'e yakın paydaşımız olduk. Bu ekosistemi çok hani kendi içerisinde dengeli bir şekilde kurmaya başardık. Şimdiki aracımız işte biraz evvel bahsettiğim İTÜ Arı Teknokent'in girişim sermayesi yatırım fonu. Bu kendi içerisinde farklı bir mekanizması var. Sadece melek yatırımcı olarak değil, büyük bir bankanın da tabii özellikle paydaş olduğu büyük bir rakamla ilk başta daha küçük düşünüyorduk. 25 milyon dolar gibi bir şeyle, büyüklükle kuruyoruz bu fonu. Daha sonra önümüzdeki yıllarda 2026 ve sonrasında da bu fon katlanarak büyüyecek.
Bu yıl için hedefleriniz ne? Girişimcilere nasıl destek sağlamayı planlıyorsunuz? Bu fon da bunda muhtemelen önemli bir etkisi olacak. Biraz bundan bahsedebilirsek. Evet.
Bizim hedeflerimiz ilk başta yapmayı planladığımız farklı dikey alanlarında kendi sistemlerini kurabilen bir yapı olmak. Şimdi tekrar ben hani çok belki yaşımdan ötürü veya bu işin tarihçesini çok iyi bildiğimden dolayı bir parça sizi tekrar eskiye döndüreceğim. Teknoparkların tematik olması da bir ara konuşulmuştu. 2001 yılında bu kanun çıktığını düşünün. Çok fazla muhalefet yapan da oldu. Yani siz ne yaptınız? İşte bir emlak işi yapıyorsunuz. Yani gelenlere işte burada gelir ve konutlar vergisi aslında, evet, kullanıyorlar. Siz de onlara yani dışarıdakinden daha fahiş fiyatla yer kiralıyorsunuz diye. Böyle değildi aslında. Böyle bir amaçla hiçbir zaman yola çıkılmadı. Böyle bir gerçek var mı? Evet var. Çünkü gelenlerin sonuç olarak burada bir şekilde ofiste çalışması lazım. Onlara da ofis yeri açmanız gerekiyor falan.
Ama sınırlı bir alanda bu arada.
Bunun biraz daha beklenmesi, sistemin bu şekilde yürümeyeceğini, bunun farklı bir proje olduğuna yönelik olarak biz inananlar, tüm teknopark yöneticileri olarak o zaman veya kuranlar olarak hep bunları söylemlendirdik. Sonra bu pandemiyle beraber biliyorsunuz bu uzaktan çalışma hakikaten bütün herkesin böyle hoşuna gitti ve evet, gerçekten de doğru çalıştı. Yani evet, eğitimde de üniversitelerde de öyle. Ben bir akademisyenim. Sonuç olarak online ders verdik büyük bir oranda. Şimdi de bakanlığın belki de en büyük hani mevzuatsal özgün hareketi uzaktan çalışmaya olanak vermesi Ar-Ge'lerine. O zaman daha az yer yaparak, yani aslında mekana dayalı diye yapmıyorsunuz. Ar-Ge olarak gidip de o bölgede mutlaka bir binanın içine koyup da kendinizi üretmiyorsunuz. Dışarıda da üretiyorsunuz. Her zaman Ar-Ge yapıyorsunuz ve her zaman o yazılımla uğraşıyorsunuz. Şimdi uzaktan çalışmayla bu parça hafifledi ve buradaki alana bağımlılık azaldı. Alana bağımlılık azalınca da tabii ki buradaki ekosistemdeki değerler ortaya çıkmaya başladı. O tematik teknoparklar, yani farklı üniversitelerin farklı bir takım teknolojik değerlerine veya laboratuvar kaynaklarına bağlı olarak, ne bileyim işte güneyde tarım veya başka bir yerde hayvancılık veya sağlık bilimleri, her neyse, farklı tematik teknoparklar kursun. Bu fikir de iyiydi. Fakat o çok fazla tutmadı çünkü bölgede en çok yazılım yapıldığı için bölgeye daha çok yazılım firmaları geldi. Şimdi yavaş yavaş o kendi yine ekosistem içerisinde yerini buluyor. Ama benim İTÜ için her zaman için fizibilite çalışmasına yazdığımız şey farklı dikey alanlarda doğru paydaşlarla farklı ekosistemler kurmak. Biz son 5 yılda bunu başardık. İşte otomotiv, yani mobilite konusunda, enerji konusunda kendi binası olan ve enerji firmalarının buluştuğu bir kümelenme var. Veya fintech, finans teknolojileri konusunda. Şimdi yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında çok farklı paydaşlarla, çok fazla girişimcilik ekosistemi içerisinde doğru mentorlarla, doğru akademisyenlerle o kümeleri büyütüyoruz. 2024'ten itibaren 2025 hatta 2030'a kadar bunların çok kendi ekosistemlerini büyüterek İTÜ Arı Teknokent'te ciddi bir gelişme sağlayacağına inanıyorum. Mesela yaşam bilimleri ve sağlık teknolojilerini 4 yıldan beri yapıyoruz. Medical Teknoloji diye Drexel Üniversitesi'nde başlatmıştık. Şimdi büyüttük, farklı bir boyuta getirdik yine üniversite paydaşlıklarıyla. Çok ciddi bir yaşam bilimleri alanında bir programa başladık. O hem kendi paydaşlarını kümeliyor, hem de buraya bölgeye gelen girişimcilerin de farklı bir karakterde büyümesini sağlıyor. Çünkü neden? Burada zaten yerleşik olan ve o alanda bizim mühendislik tabanımız çok yüksek, dijital sağlık alanında çok iyi boyutta firmalar var. Onlarla beraber büyümeye başlıyorlar. Veya fintech alanında bir kümelenme çalışması yaptık geçtiğimiz yıl. Fintech şimdi çok iyi bir kümelenme çalışması olarak bakanlıkta da örnek gösteriliyor. Ve veya biraz evvel söylediğim gibi enerjiyle, Eller ve EPDK ile ortaklıkla yaptığımız Enerjim Sensin programı. Kendi içerisinde farklı bir takım eğitim programları olan, farklı mentörleri olan, hepsinin tek düze olmaktan çıkıp da o dikey alanın gerekliliklerine uygun bir ekosistem ve olan bir ortam. Ki bu çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Buna seed programında yani dışarıdan gelen startupların da beklentilerini karşılıyor. Çünkü dışarıda çağrı yaptığım zaman herhangi bir girişimin buraya olan aksesinde ilgili ekosistemi bulabilmesi önemli. Yani karşısında gerçekten bu işi anlayan bir teknolojiden, o teknolojiyi gerçekten anlayan bir uzman bulamadığı zaman biz ona yeterli bir şey yapamıyoruz, bir atlık sağlayamıyoruz. İTÜ'nün teknokentte bu yok. O gerekliliğe sağlayacak bir altyapı ve mutlaka karşısında bu teknolojinin en iyisini bir akademisyen de bulabileceği bir ortam sağlandı. Yurt dışından gelen girişimlerin de sayısı arttı. Yani 700'e yakın şu anda başvuru aldık. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan, Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan gelip burada kendi girişimini kurmak üzere proje başvurusu yapan bir topluluktan bahsediyorum. Bu kapsamda hem globalde gerçekten ciddi paydaşlıklar da olabileceğini düşünüyorum. Sadece Türk paydaşlarıyla değil, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların paydaşlıklarıyla değil, kendi içerisinde yatırım altyapısını da örgütleyen bir yapıya bürüneceğini düşünüyorum. İTÜ Teknokent'in yakın zamanda. 2030'a kadar olan planlarımız bunlar.
Bir de yatırımcı tarafı var bunun. Siz de o yatırımcılardan biri oluyorsunuz bu sürecin içerisinde ama aynı zamanda bu kadar dikkat çekici bir teknoparkın içerisine ciddi bir yatırımcı ilgisi olduğunu da tahmin ediyorum. Siz bu konularda mesela girişimcilerle nasıl bir programlar yürütüyorsunuz ya da sizin bu konuda katkınız oluyor mu girişimlere?
En önemli.
Haplara ulaşma konusunda.
Kesinlikle. Barış Bey o kadar güzel söylediniz ki en önemli şey zaten eğer bir girişim yatırım almazsa zaten yaşayamaz ki. Evet. Yani mutlaka girişimini ya satacak ya da yatırımcı ile büyütecek. Tabii ki orada bizim belli koşullarımız var. Yani yatırım almak da sonuç olarak firmasını tamamen yatırımcının eline teslim etmek olamaz. Yani bir girişimin en büyük dikkat etmesi gereken nokta o. Yatırımcıya kendi teknolojisini veya girişimini en iyi şekilde nasıl anlatacağına yönelik olarak ciddi eğitimler veriyoruz bu bir. Demo day'ler yapıyoruz o yıl içerisinde tamamen yatırımcıların ilk tohum aşamasında ilgisi var ki onların büyük bir kısmı belki de melek yatırımcı değil. Gerçekten ileride küçük hisselerle bu girişimden pay alabilecek ve kendi yatırımını büyütebilecek bir takım kişiler ve kurumlar. Onlar bizim network'ümüzde çok fazla sayıda var. İyi bir network'e sahibiz. Yani iyi bir yatırımcı network'e. Şu anda kurum ve kuruluşları zaten siz de biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ama onun dışında da bireysel yatırımcılar çoğalmaya başladı. Diyorlar ki işte İTÜ Çekirdek en iyi girişimleri toplayan ve bunları en iyi formatlayan ve bir yıl içerisinde de karşımıza çıkaran iyi bir program. Biz oraya o network'e katılalım. İyi bir yatırımcı topluluğumuz var. Ama yatırımcı topluluğunda girişimin kendisini takdim edebilmesi de önemli. Bunları iyi yapabiliyoruz. Ama bu yeter mi? Yetmez. Bizim en büyük belki de şansımız bu yatırımcı topluluğundaki demo day'lerin farklı ülkelerde de yapabiliyor olmamız. Yani bir yaşındaki bir girişim farklı. 5 yıl bizde kalmış. İşte mature olgunlaşmış. İşte fidan firma olmuş diyelim. Yurt dışından artık yatırımcının karşısına çıkabilecek ve globalleşecek firma farklı. Bu sefer biz 2 sene evvelden itibaren yurt dışında demo day'ler yapmaya başladık. Londra'da mesela 26 Eylül 2023'tü zannediyorum. Londra'da 40'a yakın yatırımcıyla bir demo day yaptık ve hakikaten de ciddi sonuçlar aldık orada. Girişimcilerimizin farklı bir yatırım grubuna da çıkıp oradan yatırım alma kabiliyetlerini de geliştiriyoruz. Ve böyle olmak durumunda. Yani Türkiye'de çıkmış olan girişimlerin en büyük problemi globalleşebilmek. Globalleşme farklı bir meşra. Ürünü satabilmek, pazarlama kabiliyetleri veya ürünü satabilmek için o ülkenin standartlarına ve mevzuatlarına uygun olarak hareket edebilmesini sağlamak ve veya orada eğer bir ofis veya headquarter'ını kurmak istiyorsa onlara yardımcı olmak. Bütün bunlar farklı bir arena, farklı bilinmezler kümesi. Bunlar için de yine 2 yıldan beri Always On diye bir program yaptık. Bizim InnoGate'dir hızlandırma programlarımız, yurt dışı programlarımız. 2015'te itibaren 15 kere Amerika'ya kohort yaptık. Londra'ya 5 tane yaptık. Şimdi tekrar gidiyoruz Almanya'ya yaptık. Gittiğimizde de gerçekten o firmaların orada pazarlama yapabilmelerine yönelik olarak B2B görüşmelerine kadar ayarlıyoruz. Yani öyle boş bir seyahat olmuyor. Önceden eğitimi burada alınıp yurt dışında da ilgili mentorlarla yapılmış olan bir program oluyor. Bizim özellikle InnoGate hızlandırma programını Always On programıyla online olarak yapıp ilgili mentorları, bölge mentorlarını yerleştirip bütün bu globaldeki hızlandırma programını globale taşımamız son iki yılda önemli bir ivme kazandırdı bizim girişimlerimize. Yani siz mesela Hollanda'da kendi ürününüzü satmak için iyi bir ülke olduğunu söylüyorsunuz. Biz bunu değerlendiriyoruz. Hollanda'da yaşayan mentorlarımızla, yani o yerel mentorlarla irtibata geçiriyoruz. Oradaki satacak olan firmalara kadar ulaşıyoruz. Onlarla toplantılar ayarlıyoruz ve hem Türkiye'de hem de yerinde o firmanın kendi teknolojisini ya orada satmasını veya bir ticari sözleşme imzalamasını ve veya yatırım almasını sağlıyoruz. Böylelikle kendi girişimlerin işte 10 kat büyüten son 2-3 yılda örneklerimiz var.
Kendi kendine yetebilen bir ekosistemden bahsettiniz. Bu aslında işte bilişim vadisi konusunu da söylediniz. Bu Silikon Vadisi'nin, Amerika'daki Silikon Vadisi'nin Türkiye'de bir rakip olarak çıkarabileceği bir şey anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir şey hayal etmek istiyorum ben. İTÜ Arı Teknokent'i tek bir şirket gibi düşünelim. Bütün girişimleriyle beraber. Toplamda ne kadarlık bir Ar-Ge yatırımı söz konusu? Bunlar ne kadarlık bir ciro üretiyorlar ya da ihracat yapıyorlar? Bunlarla ilgili bir rakamsal bir bütünleme yapma imkanımız var mıdır?
Var. Çok da önemli Barış Bey. Yani 106 tane teknoparkın olduğu bir topluluktan bahsediyoruz. Bütün teknolojiye dayalı büyük ciroların ve veya ihracatın o orandan daha büyüğünü İTÜ Arı Teknopark yapabiliyor. Yani %10'undan fazlasını yapıyor diyeceğim. Şimdi hani rakamları da söyleyeceğim. Bizim ciromuz 12 milyar dolar. İhracatımız 1.2 milyar dolar. Bunlar çok büyük rakamlar. Gerçekten iyi rakamlar. Yani teknoloji bunlar. Teknoloji ihracatından bahsediyorum ve teknoloji cirosundan bahsediyorum bunlar. Yani bizim kuluçkaya baktığımız zaman, yani normal olarak kuluçka daha henüz ürününü satacağı bir şey yok, ortam yok. Biz kuluçkadan alıyoruz onları. Magnet diye ileri aşama bir ekosisteme yerleştiriyoruz ve bir yıl hatta iki yıl belki de hiç ücret almadan veya bakanlığın vermiş olduğu şeyle yine mevzuatta %50 orada 3 yaşına kadar indirimli tutarak onlara hala mentorluk veriyoruz ve bunların sadece büyük bir kısmı hakikaten ya ihracat yapıyor hem de çok ciddi cirolar yapıyor. 100 milyona yakın sadece dolardan bahsediyorum. Sadece bir ve üstündeki startup firmalarının yapmış olduğu satışlar ve ihracat değerleri. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani hiç daha ürününü
bir faturaya kesmemiş.
Kesmemiş bir girişimin bir yıl içerisindeki yapmış olduğu rakamı telaffuz ediyorum. Bunların genel olarak kendi teknoparkının ve veya işte o ekosistemin desteklemesi lazım. Buradaki sihirli aslında şey o, püf noktası o. Siz eğer bir teknopark yöneticisi olarak kendi kaynaklarınızdan bu girişimcilik ekosistemine destek vermezseniz bu iş olmuyor. Siz onların her zaman yanında olmak durumundasınız. Ya mentor olarak ya eğitimci olarak bunlar hani belki de zamanınızı vererek yapabilirsiniz. Akademisyenlerle de bir örgütleme yapabilirik ama eğer melek yatırımcı şapkanızı hiçbir paydaştan bağlanmadan bağımsız bir şekilde teknopark olarak koymazsanız ve onun her ihtiyacında yanında olmazsanız bu iş büyümüyor. Onun için birebir görüşmeler, birebir bu talepleri dinlemeler ve bu işi anlayan işte onun teknolojisini anlayan, derdini anlayanı hemen bulup onun problemini çözme noktası buradaki ekosistemi güçlendiriyor. Onun için sadece yatırımcının rolü ve veya buradaki işte bizim hızlandırma programlarıyla hani gidip bir ülkede bunların satışlarını yapmak değil. O noktaya gelene kadar olan, getirene kadar olan o bebeği büyütme noktası, iyi bakım var ya o bizim belki de en iyi yaptığımız işlerden birisi Barış Bey.
Atilla Hocam çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ederim Barış Bey.
Bugün seriyede konuğumuz İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş'tı. Bir sonraki programda başka bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.